Konumuz Tanrı'nın büyük öyküsü. Bu öyküde Tanrı'nın geçmişte ve günümüzde neler yaptığını ve gelecek için neler tasarladığını bakacağız. Tanrı'nın tasarladığı büyük planlar neler? Bu Vaaz dizisinde Tanrı'nın planlarına göre biz nasıl yaşamalıyız bunu öğreneceğiz. Yeni Vaaz, yeni farklı konuda olacak. Günkü Vaaz konusu bu Vaaz dizisinin başlangıcıdır. Ve geniş, kapsamlı bir bakış açısıyla bakmamıza sağlayacak. Başlangıçta tek bir Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh vardı. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şey gücü yeten Rab'dir. Tanrı göğü ve yeri yarattı. Hiçbir şey ihtiyacı olmayan Tanrı her şeyi yarattı. Neden olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama yaratıcı olan Tanrı her şeyi yarattı. Güneş, ay, yıldızları ve dünyayı yarattı. Dünyadaki dağları, denizleri, ağaçları, her tür böcek, kuşlar ve diğer hayvanları yarattı. En son insanı, kadın ve erkeği yarattı. Onlar özeldi çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Ve yarattığı her şey çok güzeldi. Tanrı insanları kutsayarak, verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Başlangıçta insanların Tanrı'yla ilişkisi çok yakın ve mükemmeldi. Adem bahçesinde Adem Tanrı'yla yürüyerek konuşuyordu. Tanrı Adem ve Havva'ya kendi yarattığı bütün canlılar üzerinde egemen kıldı ve tümünü onların denetimine verdi. Böylelikle Tanrı insanlara onur ve şan vererek kendisinin iş arkadaşı olmalarını sağladı. Böylece Tanrı'nın güzelliği, kusursuzluğu ve yüceliği açıkça görünecekti. Maalesef bildiğimiz gibi bu bahçenin görkemli ışını düşmanımız şeytan aracılığıyla kötülük ve kavunluk girdi. Adem ve Havva şeytanın ayatısıyla yasak meyveyi uzanıp yiyince her şey mahvoldu. Dünyaya utanç, suç, korku, acı, hastalık, ölüm bu olayla birlikte geldi. Bu durum kötü sonuçlara doğurdu. Bu andan itibaren Tanrı'nın bütün yaratıkları, biz dahil, bu kötü sonuçların altında yaşamaya başladı. Daha da kötüsü, artık insan Tanrı'nın kutsamasını yerine Tanrı'nın lanetini altına girmişti. Tanrı'yla ilişkisi bozulmuş ve cennetten kovulmuş bir şekilde cehennem yolunda ilerliyordu. Umutsuz görünüyor, değil mi? Neyse ki Tanrı'nın insanı bu umutsuz durumdan kurtulacak önceden yaptığı bir planı vardı. Yaratılış 3. bölüm. Tanrı şeytana konuştuğunu görüyoruz. Seninle kadın, onun soyuyla senin soyuna birbirinize düşman edeceğim. fe onan cadanan soiwna senin basana as a jack sen onan topuna saldara jackson a bunne demek kim den basedior get a jack te havanan soiun dan gelen birisi shaitanan basana as a jackti Isa Messi hatchta burly be hamle yapta ham dolson Chamaha Gerillarek Yaralanup Ulduruldu Isa Burada Basedilen Salda de Topuldu Isa Ulunden Dirilarek Shaitana Kasha Buyuk Beer Zafer Kazanda Shaitana Ulumju Beer Zarar Vererek Bashana Esdi Gerejecte Yani Budunyan and Sonunda Shaitan ve kavan lern egamenli tamamen yok edilecek. Yaratilish ilkon bir bölümde insanla ilk günah işledikten sonra günah ve kötülüğün artıp tüm dünyaya yayıldığını görüyoruz. İşlenen ilk cinayet olan Kabil'in nasıl Habil'in öldürmesini ardından dünyada kötülüğünden yayılmasıyla birlikte Tanrı'nın bir tufanı gönderdip insanların içinde sadece Nuh ve ailesini kurtardığını görüyoruz. Maalesef büyük tufandan sonra insanlar günah işlemeye devam ediyorlardı. Ve Tanrı, biliyorsunuz Tanrı Adem ve Hava ya yeryüzünü doldurun diye büyümüştü. Lakin insanlar baş kaldırıp ün kazanmak istediler ve bir kent kurup göklere erişebileceklere bir kule yapmaya karar verdiler. Bu Babil. Böylece yeryüzüne dağılmayız dediler. Tanrı ise çok önceden başka bir planı yapmıştı. İnsanın ünü için değildi. Bu Tanrı'nın kendisini ünü içindi. Ve yüceli içindi. Bu yüzden Rab bütün insanların dilini Babil'de karıştırmıştı. Ve onları yeryüzünün dört bucağına dağılmıştı. İnsanların baş kaldırmasına rağmen Tanrı yeni de insanlarıyla ilişki kurmak istedi. Ve bir gün Tanrı Avram'ı seçip çağırdı. Avram, İbrahim'in orijinal ismidir. Yaratılış 12. Rab Avram'a, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git, dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Rabbin İbrahim'e bu vaadinde üç önemli nokta var. Birinci, Tanrı İbrahim'i büyük bir ulus yapacak. Görüyor musun? İkinci, Tanrı İbrahim'i kutsayacak. Ona ün kazandıracak. Ve üçüncü, yeryüzündeki bütün halklar İbrahim aracılığıyla kutsanacak. Eski ayette İbrahim'in ve İsrail halkının hikayesini okurken Tanrı'nın bu vaatleri nasıl yerine getirdiğini görebiliriz. İbrahim büyük bir ulusun, yani İsraillerin babası oldu. Tanrı İbrahim'i kutsayıp ona ün kazandırdı. Üstelik üçüncü vaadi, yeryüzünde bütün halklar İbrahim aracılığıyla kutsanacak. İbrahim'in soyu İsa Mesih aracılığıyla yerine gelecekti. İsa'nın kuzusuz hayata ölümü ve dirilişi sayesinde yeryüzündeki bütün halklar için bir kurtuluş yolu açtı. Galatyalı 3, 3. bölüm böyle yazdı. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki uluslara imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak. Müjdesini önceden verdi. Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar. Bu Tanrı'nın kurtuluş planı. Yalnız İsrailleri değil, öteki uluslara da geçerlidir. Ve daha önce Tanrı bu müjdeden söz etmişti. Bu Tanrı'nın planıdır. Eski ayetteki peygamberler tekrar bir Mesih ve kurtarıcı ve yeni bir düzen, yeni bir anlaşma geleceğini söylediler. Yeremya peygamber şöyle diyor, yeni bir anlaşma yapacağım. Günler geliyor diyor Rab. Yasalarımı zihinlerini işleyeceğim. Yüreklerini yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Hiç kimse yurt taşını, kardeşini, Rabbi tanı diye etmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni. Çünkü suçlarını bağışlayacağım. Günahlarını artık anmayacağım. Amin. Yeremya peygamber söylediği gibi gelecekte Tanrı halkının suçlarını bağışlayacak, günahlarını anmayacaktı. Tanrı yasasını halkının zihinlerini işleyecek, yüreklerini yazacaktı ve her biri Tanrı'yı tanıyacaktı. Bu vaatlerin hepsi İsa Mesih ile birlikte yerine gelecekti. Eski ahitin son bölümü Malaki ile yeni ahit arasına kadar aşağı yukarı 400 yıl bir süre var. Bu sessiz ve uzun bekleme süresinden sonra birdenbire Tanrı melekler aracılığıyla Mesih'in gelişini ilan etti. Matta ve Luke'un ilk bölümlerinde Yahya'nın annesi babası Elizabeth ile Zekeriya'nın hikayesini ve Meryem ile Yusuf'un hikayesini okurken kutsal ruh tarafından birçok olağanüstü olayları görüyoruz. Sanki Tanrı uzun sessizlikten sonra dünyaya yüksek sesle "Bakın, benim oğlum geldi," diye ilan ediyordu. Daha önce yaratılışta Rab halkının arasında büyük mucizelere görkemini göstermişti ama şimdi Tanrı oğlu aracılığıyla kendi görkemini gösteriyor. Oğul Tanrı yüceliğini parıltısı. Onun varlığının öz görünümüdür. Ve İsa'nın öğrencisi Yuhanna dedi, söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekliği dolu biricik oğulun yüceliğini gördük. Düşünün, İsa'nın en yakın dostu, 3 yıl İsa'nın hayatının her şeyini gören, İsa ile her şeyi paylaşan Yuhanna bunu yazdı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlu yüceliğini gördük. Bu çok net ve ekli bir tanıklıktı. İsa'nın hayatı aracılığıyla Tanrı'nın egemenliği dünyaya geldi. Körlerin gözleri açılıyordu. Kötürümle yürüyordu. düzemlila temiz kılınıyordu. Sala, sarla, sarla işitiyordu. Ölüle diriliyordu ve müjde yoksullara dürülüyordu. Tanrı İsa'nın hayatında kendi yüceliğini ve sevgisini gösterdi. Üstelik İsa'nın ölümünde Tanrı'nın yüceliğini ve sevgisini bizle de görmekteyiz. Tanrı İsa Mesih'i bu dünyaya gönderdi. İsa Mesih kusursuz bir hayat yaşadı. Ölümü ve dirilişi sayesinde Tanrı bir kurtuluş yolu açtı. Artık İsa kendisine iman edenlerin hepsini Tanrı ile barıştırıp onu bize tanıtabilir. İşte Tanrı'dan bize verilen müjdemiz. Kişisel olarak her birimiz için kesinlikle çok iyi bir haberdir. Rab ise bu müjdeyle tüm dünya halklarını kutsamak ve kurtarmak istedi. Sadece bizim değil, tüm dünya. Tanrı bütün halklara İbrahim'in soyu olan, yani İsa Mesih aracılığıyla iman eden herkesi kutsayacak. Ama bu nasıl olacaktı? Nasıl her halk yere yayılacaktı? Aslında kutsal ruhla dolu olan İsa'nın kilisesi aracılığıyla bu müjde dünyanın dört bucağına yayılacak. İsa dirildikten sonra alınmadan önce öğrencilere gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin. Onlara Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şey uymaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Elçilerin İşleri 2. bölümünde okuyoruz ki Pentekost gününde bütün imanlılar, yaklaşık 120 kişi bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın eşişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzeyen bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onlara konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Kutsal ruh bu 120 kişiye inince Rab'in kilisesi başladı. İşte bu kilisenin doğum günüydü. O gün kutsal ruhla dolan Petrus müjdeyi anlatınca 3000 kişi Rab İsa'ya iman edip vaftiz oldu. 3000. Tanrı'dan İbrahim'in aldığı vaat gerçekleşmeye başlamış oldu. Amin. Elçilerin İşleri bölümünde kilisenin nasıl çoğalıp yayıldığını görüyoruz. Elçilerin İşleri bölümü seviyorum. Belki de elçilerin işleri yerine kutsal ruhun işleri de diyebiliriz. İlk olarak sadece Yahudiler müjdeyi duyup Rab İsa'ya iman etti. Sonra Yahudi olmayanlar da iman edip kutsal ruhu aldılar. Elçilerin İşleri 10. bölümde Cornelius adlı Yahudi olmayan bir yüzbaşı görümde açık akça Rabbin bir meleğini görmüştü. Petrus başka bir yerde aynı zamanda Rab'den bir görüntü gördü. Ve bu olaylarla birlikte Petrus ve diğer elçiler Tanrı'nın Yahudi olmayan diğer uluslara da müjde ile kurtuluş sağladığını anladılar. Yani jeton düştü. Bizim için harika bir haber. Çünkü biz Yahudi olmayanlarız. Biz de müjdeyi duyup kurtulabildik. Peygamberlerin söylediği gibi Rab'in kurtuluşu, Rab'in yüceliğini bütün uluslara yayacaktı. Kilisenin ilk yıllarda korkunç bir baskı dönemi başladığı için Hristiyanlar dağıldılar ve her yere müjdeyi paylaşmaya başladılar. Paulus, Petrus, Barnaba, Priscilla ve Aquila, Silas ve diğerleri yolculuk yapıp şehir şehir müjdeyi duyurdular. İsa'nın en son buyruğunu ciddiye alıp itaat ettiler. 2000 yıl geçti ve Hristiyanlar hala Rabbimizin en son buyruğunu ciddiye alıp dünyanın dört bucağına gidiyoruz ve gitmeliyiz de. Şimdi kendi hikayemin bir parçasını anlatmak istiyorum. Ben 13 yaşındayken Rabbi İsa'ya iman edip Hristiyan oldum. O zamanlarda ailem Hristiyan değildi. Ama hamdolsun ondan sonra ailemin çoğu iman etti. Bir kiliseye katıldım, vaftiz oldum, kutsal ruh alıp büyüdüm. Hristiyan öğretisi olan birçok kitap okudum. Ve ben 20'li yaşlarken bir biyografi okudum. Bu İngiliz bir adam ile ilgili. Onun adı Hudson Taylor. O 1832 yılında doğmuş. Hudson müjdeyi duyurmak için Çin'e gidip yaşadı. Aynı zamanda bir müjde hareket organizasyonu başlamıştı. Hudson Taylor öldüğü zaman 825 kişi yabancı ülkelerden gidin Çin'de yaşayıp müjdeyi yayıyorlardı. Bir gün yeni imanlı Çinli adam gelip Hudson Taylor'a keşke sen birkaç hafta önce bize gelip müjdeyi anlatsaydın. Babam bundan kısa bir süre önce öldü. O İsa'yı ve kurtuluş yolunu hiç bilmiyordu demiş. Siz İngilizler bu iyi haber, bu müjde ne zaman aldınız diye sormuş. Hudson Taylor çok kederlenmiş ve utanmış çünkü yaklaşık 1800 yıl daha önce müjde İngiltere'ye gelmişti. Bu Hudson Taylor'u çok etkilemiş. Okuyunca beni de çok etkiledi. Çünkü birçok ülkede müjdeyi duyamayan milyonlarca insan var. O zamanlar dört çocuğumuz da küçüktü ve yabancı bir ülkeye gitmek bizim için zordu. Aynı zamanda Rab Graham'ın yüreğini aynı fikre henüz koymamıştı. Her neyse dua edip planları yapıyordum. En küçük kızımız okula başladığı zaman üniversiteye tekrar dönüp okudum. Yeni bir mesleği seçtim. Yani İngilizce, yabancı dil olarak ve pedagoji okudum. Sonra bir yüksek okulda yetişkin için öğretmen olarak çalıştım. Afganistanlı, Pakistanlı, Iraklı, Kürt, Kosovalı, Somalilere öğrencilerim vardı. Graham le belicte birkacher engim ille arkadash olduk. Basilare ille mujde pilashma fursat chikta. Bu shekilde yabanje olkeye gidemedim halde yabanje arkadashla mujde pilashmash oldum. Daha sonra Rab Grayman'da yüreğini yabancı ülkeye gitmeyi isteği koydu. Ve 2004'te ben 8 aylık bir izin aldım işten. Graham ve iki çocuğumuz ile Kazakistan'a gidip İngilizce öğretmen olarak çalıştık. İngiltere'ye döndük ve küçük kızımız üniversiteye okurken 2010 yılında Tacikistan'a gittik. Orada 2 yılda kalıp ders vererek çalışıyorduk. Tacık dili öğrenip müjdeyi paylaşıyorduk. Maalesef bir vize sorunu çıktıktan dolayı orada kalamıyorduk. İngiltere'ye tekrar dönünce John ve Sophie ile tanıştık ve onlarla ve Andy ile buraya gelmeye karar verdik. İngiltere'deki kilisimiz, Kazakistan'a, Tacikistan'a ve Türkiye'ye gelmemiz için aynı fikirdeydi. Ve kilisimize dua ederek bize gönderdi. Buraya geldiğimizde takım olarak bu kiliseyi başlattık. Türkiye'de nüfusa göre çok az kilise, çok az Hristiyanlar var. Bu kilise aracılığıyla öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Güçlü, sevgi dolu bir topluluğu büyütmek istiyoruz. Olgun, hizmetkar, Türk liderlerini büyütmek istiyoruz. Nihayetinde bu kiliseden Türkiye'nin başka şehirlerine ve dünyanın dört bucağına kilisele kurmak için Türk kardeşlerimizi takım olarak göndermek istiyoruz. Çünkü bu Tanrı'nın planıdır. İsa dedi, gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin. İşte bu Tanrı'nın büyük öyküsü ve içinde her birimizin bir yeri ve bir payı var. İsa dedi ki, kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye'ye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Bizim için ne demek? Yahudiye'de çevremizdeki insan, yani yurttaşlarımızdır buradaki insan. Samiriye'de şehrimizde oturan yabancılardır. Mesela İstanbul'daki yabancı mülteciler ve çalışanlar. Mesela Suriyeliler, Orta Asyalılar çok var. Rab onlara gidin her yerde ışık olun, müjde duyurun. İnsanlara sevin bize soruyor. Yabancı bir ülkeye şimdi gidemeyecek olsak bile elimizden geleni buradaki yabancılar ve Türkler için yapabiliriz. Üstelik her zaman dua edebiliriz onlar için. İncil'de İsa dedi, göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Hem Tanrı'nın hem de onun kilisesinin hikayesinin görkemli, harika bir sonu olacaktır. Bundan eminiz. İncil vahiy 7. bölüm vahiy yazıldı. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış, tahta oturan Tanrımıza ve kuzeye özgüdür. Hamdolsun bir gün herkes Rabbi İsa'ya diz çökecek ve her ulustan insanlar Rabbi İsa'ya tapınacaklar. Yeni de John'un okuduğu gibi 21 vahiy bölümde bunu yazıldı. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahtın yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de üstürüp olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tanrı'nın öyküsü bir bahçede başladı ve bir kente bitecek. Adem ve Havva ile başladı. Milyon insanla bitiyor. Bu Rabbimizin güzel gelini, yani onun kilisesi diye. Bugün Tanrı'nın büyük planına göz attık. Önümüzdeki haftalar daha fazla ayrıntılara ve diğer açılara bakacağız. Şimdi bugün kuvazdan Tanrı bize neler söylemek istiyor bir daha bakalım. Birinci, Tanrı'nın büyük harika bir planı var. Şeytan çarmıhta yenildi. En son günde şeytana kötülüğü, ölümü, acıyı ve haksızlığı yok edecek. Üçüncü, o günde her ulustan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde durup İsa'ya tapınacaklar. Amin. Tanrı'nın onun kilisesi aracılığıyla, biz aracılığıyla müjdeyi dünyanın her yerinde yayacak ve yüceliğini her yerde gösterecek. Ve en son her birimizin bunda bir payı var. Tanrı'yla onun iş ortakları olarak çalışabiliriz. Amin. Teşekkür ederim.